Ayrım 3.
Barajlar gibidir aşk, bunu biliyorum. Bir zerre suyun sızabileceği bir çatlak bırakırsanız bu su duvarları yavaş yavaş kemirir ve öyle bir an gelir ki akıntının gücünü artık kimse denetleyemez. Duvarlar yıkılacak olursa aşk efendi olarak her şeye el koyar. Neyi yapabilirim, neyi yapamam? Sevdiğim kişiyi yanında tutabilir miyim, tutamaz mıyım gibi sorular artık boşunadır. Aşık olmak denetimi elinden kaçırmak demektir. Hayır, duvarda çatlak oluşmasına izin veremem. Çok ince de olsa. Bir dakika, şarkı söylemeyi birden kesti. Islak zeminde ayak sesleri çınlıyordu. Gidelim dedi koluma girerek. Durun diye bağırdı arkamızdan bir adam. Sizinle konuşmam gerek. Adam giderek adımlarını sıklaştırıyordu. Bize seslenmiyor, otele gidelim biz. Ne var ki bize seslenmişti. Sokakta bizden başka kimse yoktu. Kalbim küt küt atmaya başladı. İçkinin etkisi de bir anda geçti. Kendi kendime Bilbao'da yani Bask ülkesinde olduğumuzu ve terörist saldırıların bu kentte sık olduğunu söyledim. Adımlar yaklaştı. Ne olur diye yineledi. Adımlarını daha da sıklaştırarak. Ne var ki çok geçti. Tepeden tırnağa ıslanmış bir adam silüeti yolumuzu kesti. Durun rica ederim Tanrı aşkına. Dehşet içindeydim. Çevreye bakıyor, kaçacak bir delik arıyor, bir mucize olsa da bir polis arabası geçiverse diyordum. İçgüdüyle koluna yapıştım ama o benden kurtulup serbest kaldı. Lütfen, burada olduğunuzu öğrendim. Yardımınız gerekiyor oğlum için. Ve adam ağlamaya başladı. Dizlerinin üzerine çöktü. Lütfen, lütfen. Derin bir soluk aldı, başını eğdi ve gözlerini yumdu. Birkaç saniye sessiz kaldı. Yağmura karışan hıçkırık seslerini duyabiliyorduk adamın. Sen otele git Pilar ve uyu. Ben kuşkusuz ancak sabaha karşı dönebilirim. Pazartesi 6 Aralık 1993. Aşk tuzaklarla doludur. Kendini göstermek istediğinde bize yalnızca ışığıyla belirir ve bu ışığın içindeki gölgeleri gözümüzden saklar. Çevremizi saran topraklara bir bak dedi. Gezegenimizin yüreğinin attığını duymak için yere uzanalım. Biraz sonra yanımda getirdiğim tek ceketin kirlenmesini istemiyorum. Zeytin ağaçları dikili tepede dolaştık. Dün Bilbao'ya yağan yağmurdan sonra güneş bende bir düşte yaşıyormuşum izlenimini bırakıyordu. Güneş gözlüğüm yoktu. Yanıma hiçbir şey almamıştım. Çünkü aynı gün Zaragoza'ya dönecektim. Bana ödünç verdiği bir gömlekle uyumak zorunda kalmıştım ve üstümdekini yıkayabilmek için otele yakın bir dükkandan kendime bir tişört almıştım. Beni hep aynı kıyafet içinde görmekten bıkmışsındır dedim şaka yollu. Sıradan bir cümlenin beni gerçeğe döndürüp döndüremeyeceğini anlamak için. Yanımda olmandan mutluyum. Madalyonu verdiğinden bu yana aşktan bir daha söz etmedi. Ama keyfi yerinde yeniden 18 yaşına dönmüş gibi. Yanımda yürüyor, sabah aydınlığı ona da tepeden tırnağa vurmuş. Ufuktaki pireneleri göstererek soruyorum. Orada ne yapman gerekiyor? O dağların öte yanında Fransa var. Coğrafya konusunda bilgim var. Oraya neden gitmemiz gerekiyor? Benim öğrenmek istediğim bu. Bir an konuşmadı, gülümsemekle yetindi. Sana bir evi göstermek için. İlgini çeker belki. Emlakçı rolüne soyunduysan hemen vazgeç. Çünkü param yok. Benim için bir Navarra kasabasında bulunmak ya da Fransa'ya kadar gitmek fark etmiyordu. İstemediğim tek şey tatili Zaragoza'da geçirmekti. Görüyor musun diyordu aklım yüreğimi. Daveti kabul etmiş olmaktan hoşnutsun. Değiştin ve bunun farkında değilsin. Hayır, değiştiğim falan yok. Üzerimdeki gerginliği biraz attım, hepsi bu. Yerdeki çakıl taşlarına bak. Hepsi yüz yuvarlak, köşeleri aşınmış. Kaydırak taşına benziyor. Oysa burada hiç deniz olmadı. Bu Navarra kırlarında. Çiftçilerin ayakları, hacıların ayakları, serüven peşinde koşanların ayakları aşındırdı bu taşları. Taşlar değişime uğradı. Üzerinden geçip gidenlerdi. Bütün bildiklerini yaptığın yolculuklar mı öğretti sana? Hayır, Tanrı esininin mucizeleri. Anlamadım. Bu sözlerin anlamını derinleştirmeye de çalışmadım. Tepeden tırnağa güneşin ışığıyla, bu kır manzarasıyla ve ufuktaki dağlarla doluydum. Nereye gidiyoruz şimdi diye sordum. Hiçbir yere. Sabahın varlığından, güneşin ışığından yararlanıyoruz. Daha sonra arabayla kat edeceğimiz uzun bir yolumuz var. Bir an duraksıyor ve soruyor. Madalyon yanında mı? Evet diyorum ve daha hızlı yürümeye başlıyorum. O konuya geri dönmesini, bu sabahın verdiği özgürlüğü ve zevki bozmasını istemiyorum. Karşımızda bir kasaba beliriyor. Orta çağ kasabaları gibi bir tepenin üstüne kurulmuş ve uzaktan kilisenin çan kulesini ve yıkık bir şatonun kalıntılarını seçebiliyorum. Şunu öneriyorum. Oraya kadar gidelim. Duraksıyor ama sonunda kabul ediyor. Yol üstünde küçük bir kilise var. O kiliseyi ziyaret etmek istiyorum. Dua etmesini bilmem ama kiliselerin sessizliği bana her zaman huzur verir. Kendini suçlu hissetme diyorum kendi kendime. Aşıksa onun sorunu bu. Madalyonu sordu bana. Çok iyi biliyorum. Kahvede yarım bıraktığımız konuşmaya yeniden başlamayı umut ediyordu. Aynı zamanda duymak istemediği şeyleri duymaktan da korkuyor. Bu yüzden daha ileri gidip konuyu yeniden açmıyor. Beni gerçekten seviyor belki de. Ama biz bu aşkı başka bir şeye, daha derin bir şeye dönüştürmeyi başaracağız. Gülünç diyorum kendi kendime. Aşktan daha derin hiçbir şey yoktur. Çocuk masallarında prensesler kurbağalara öpücük verir ve kurbağalar sevimli prenslere dönüşür. Gerçek yaşamda ise prensesler prensleri öper ve prensler kurbağaya dönüşür. Yarım saatlik bir yürüyüşten sonra küçük kiliseye varıyoruz. Merdivenin basamaklarına yaşlı bir adam oturmuş. Yola koyulduğumuzdan bu yana rastladığımız ilk insan bu. Çünkü güz mevsiminin sonundayız ve tarlalar kutsamasıyla toprağı verimli kılan ve insanların alınlarının teriyle ondan besinini sağlamasını sağlayan Tanrı'nın özenine emanet edilmiş. Merhaba diyor yaşlı adama. Merhaba. Bu kasabanın adı ne? San Martin de Ungs. Ungs mu? Diyorum. Cüce cinlerin adına benziyor. Yaşlı adam şakayı anlamıyor. Adam biraz tedirgin gibi. Kilisenin kapısına kadar ilerliyorum. İçeri giremezsiniz diyor yaşlı adam. Öğleleri kapalıdır. İsterseniz saat 4'te gelebilirsiniz. Kapı açık. Loş olduğundan içerisini iyi seçemiyorum. Yalnızca bir dakikalığına bir dua etmek istiyordum. Çok üzgünüm ama kapalı. Yaşlı adamla tartıştığımı işitiyor, sesini çıkarmıyor. Peki tamam gidiyoruz diyorum. Tartışmayı sürdürmenin anlamı yok. Gözlerini üstüme dikmeyi sürdürüyor ama bakışları boş, uzak. Kiliseyi görmek istemiyor muydun diye soruyor. Davranışımdan hoşlanmadığını biliyorum. Beni gevşek, korkak, istediği şeyi elde etmeyi beceremeyen bir kişi gibi görmüş olmalı. Öpücüye gerek yok, prenses kurbağaya dönüşüyor. Günü anımsa diyorum. Barda konuşmaya son verdin, tartışmaya niyetin yoktu çünkü. Ve şimdi aynı şeyi ben yaptığımda kızıyorsun. Yaşlı adam bize bakıyor ilgisiz. Seviniyor herhalde çünkü tüm sabahların, öğleden sonraların ve akşamların birbirinin aynı geçtiği bir yerde gözlerinin önünde bir şeyler oluyor. Kilisenin kapısı açık diyor yaşlı adama dönerek. Para istiyorsanız verebiliriz. Bayan kiliseyi görmek istiyor. Ziyaret vakti değil. Çok yazık ama biz yine de giriyoruz. Beni kolumdan tutuyor, birlikte içeri giriyoruz. Kalbim daha kuvvetli atmaya başlıyor. Yaşlı adam kızabilir, zabıtayı çağırabilir, gezimizi berbat edebilir. Bunu neden yapıyorsun? Çünkü sen bu kiliseyi görmek istiyorsun. Ne var ki bu tartışma ve benim tutumum sabahın neredeyse kusursuz olan büyüsünü bozdu. Kulağım dışarıdan gelecek seslerde. Yaşlı adamın uzaklaştığını, belediye zabıtasının geleceğini düşünüyorum her an. Kiliseye zorla girmek, hırsızlık. Yasak olan bir şeyi yapıyoruz, yasaya karşı geliyoruz. Yaşlı adam kapalı olduğunu söylemişti, ziyaret saati geçmişti. Zavallı bir ihtiyar içeri girmemizi engelleyemeyecek kadar yaşlı. Bu yüzden belediye zabıtası bize o ölçüde sert davranacak. Çünkü saygısızlık ettik. Kilisede kendimi toparlayıp bütünüyle keyifli görünebilecek kadar bir süre kalıyorum. Kalbim o kadar hızlı çarpıyor ki duyacak diye korkuyorum. Çıkabiliriz diyorum. Meryem Ana'ya kısacık bir dua okumak için yeterli zamanın geçmiş olduğuna kanaat getirdikten sonra. Korkma Pilar, figüranlık yapmak için bulunmuyorsun burada. Yaşlı adamla benim aramda geçen bir şeyin ikimizin arasındaki bir sorun haline gelmesini istemiyordum. Sakin olmam gerekiyordu. Ne demek istediğini anlamıyorum. Kimi insanların başkalarıyla arası bozuktur, kendileriyle arası bozuktur. Yaşamla arası bozuktur. Bu kişiler tiyatro oynar ve oynadıkları oyunun metnini yoksun bırakıldıkları şeye göre yazar. Böyle çok insan tanıyorum. Söz ettiğin şeyi de anlıyorum. Ama işin kötü yanı bu kişilerin yazdıkları oyunu tek başlarına oynayamamalarıdır diye sürdürdü. Dolayısıyla başka oyuncuları da kendi oyunlarında rol almaya kışkırtırlar. Dışarıdaki adamın yaptığı da tam olarak bu. Hınca almak istiyordu, araç olarak da bizi seçti. Onun yasağına boyun eğmiş olsaydık bunu yapmış olduğumuza şu anda pişmanlık duyacak, dayak yemiş gibi hissedecektik kendimizi. Onun hımbıl yaşamının ve yoksunluklarının bir parçası olmayı kabullenmiş olacaktık. Bu adamın saldırganlığı apaçık ortadaydı. Dolayısıyla onun oyununa gelmemek bizim için kolay oldu. Ne var ki bazıları da kendilerini kurban gibi gösterip yaşamın adaletsizliklerinden yakındıklarında bizim kendilerine figüranlık etmemizi isterler. Onları onaylamamızı, düşüncelerine katılmamızı isterler. Gözlerimin ta içine baktı. Dikkat et, böyle bir oyuna katıldığımızda her zaman zararlı çıkarız. Haklıydı. Her şeye karşın o kilisenin içinde kendimi çok huzurlu hissetmiyordum. Duamı yaptım, yapmak istediğimi yaptım. Artık gidebiliriz. Çıkıyoruz. İçerideki loşlukla dışarıda güneş ışığının şiddeti arasındaki karşıtlık birkaç saniye gözlerimi kamaştırıyor. Gözlerim ışığa alışır alışmaz yaşlı adamın ortadan kaybolduğunu fark ediyorum. Gidip yemek yiyelim diyor kasabaya yönelirken. Yemek boyunca iki bardak şarap içtim. Yaşamım boyunca bu kadar çok içki içmemiştim. Alkolik olmak üzereyim. Amma da abarttım. Garson çocukla gevezelik ediyor. Böylece çevrede Romalılardan kalma birçok yıkıntının olduğunu öğreniyor. Konuşmalarını izlemeye çalışıyorum ama kötü niyetimi gizlemeyi beceremiyorum. Prenses kurbağaya dönüştü. Ne önemi var? Her ne olursa olsun birilerine bir şey kanıtlamak zorunda mıyım ben? Madem ki hiçbir şeyin peşinde değilim, ne erkek ne de aşk. Biliyordum diyorum kendi kendime. Kendi dünyamın dengesini bozacağımı biliyordum. Aklım beni uyardı ama yüreğim ona kulak asmadı. Şu anda elimde avucumda olana ulaşabilmek çok şeye mal oldu bana. İstediğim birçok şeyden vazgeçmek, önümde açılan birçok kapıya sırtımı dönmek zorunda kaldım. Daha büyük bir düşü gerçekleştirebilmek için düşlerimi bir yana ittim. Huzur içinde bir ruha sahip olmaktı bu büyük düş. O huzurdan vazgeçmek istemiyorum. Çok gerginsin dedi garsonla konuşmasını keserek. Evet doğru. O yaşlı adamın zabıtaya haber vermeye gittiğini sanıyorum. Bu kasabanın çok küçük olduğunu ve bizim nerede olduğumuzu bildiklerini sanıyorum. Burada yemek yeme konusundaki ısrarının tatilimizi sona erdireceğini düşünüyorum. Maden suyu dolu bardağını parmakların arasında döndürüyor durmadan. Bu sıraladıklarımın gerginliğimin gerçek nedenleri olmadığını çok iyi bilmesi gerekiyor. Aslında utanıyorum. Bunu kendimize neden yapıyoruz? Neden gözümüzün içindeki toz tanesini görüyor da şu dağları, şu tarlaları ve şu zeytin ağaçlarını görmüyoruz? Dinle dedi. Böyle bir şeyi yaşamımızda bir daha yaşamayacağız. Yaşlı adam evine döndü. Olup biten de aklından çoktan çıktı. İnan bana. Düşünüyorum. Gerginliğimin nedeni bu değil ahmak çocuk. Yüreğini dinle daha çok diyor yine. Ben de öyle yapıyorum. Yüreğimi dinliyorum. Ve buradan gitmeyi yeğliyorum. Burada kendimi rahat hissetmiyorum. İçmeyi bırak. Bu işe yaramaz. Şu ana kadar kendimi tutmayı başardım. Şimdi ise yüreğimde ne varsa ortaya dökmek daha iyi olacak. Her şeyi bildiğini düşünüyorsun sen. Bize büyülü anlardan söz ettin. Her birimizin içinde yaşamayı sürdüren unutulmuş çocukluk döneminden. Benim yanımda ne aradığını anlayamıyorum. Gülüyor. Seni hayranlıkla izliyorum. Yüreğine karşı verdiğin savaşımı hayranlıkla izliyorum. Hangi savaşımı? Hiç. Ama onun ne demek istediğini çok iyi biliyorum. Boş düşler kurma. İstiyorsan bu konuda konuşabiliriz. Duygularım hakkında yanılıyorsun. Bardağı döndürmeyi kesip yüzüme bakıyor. Hayır kurmuyorum. Beni sevmediğini biliyorum. Birden ne yapacağımı daha da bilemez hale geliyorum. Ama savaşmayı sürdüreceğim. Yaşamda sonuna kadar savaş vermeye değen şeyler vardır. Verecek bir cevap bulamıyorum. Ve sen buna değersin. Gözlerimi kaçırıyor, lokantanın dekorasyonuyla ilgileniyormuş gibi yapıyorum. Kendimi kurbağa gibi hissediyordum. Yeniden prenses oluyorum. Düşünüyorum. Söylediklerine inanmak istiyorum. Bu arada balıkçı teknelerini balıkçılara gösteren bir tabloya bakıyorum. Bu bir şeyi değiştirmeyecek ama ben en azından kendimi bu kadar kırılgan, bu kadar acınası hissetmeyeceğim. Bu saldırgan davranışım için beni bağışla diyorum. Gülümsüyor, garsonu çağırıp hesabı ödüyor. Dönüş yolunda kendimi kafası daha da karışmış hissediyorum. Belki de güneşten. Hayır, sonbahardayız, güneş hiç de yakıcı değil. Öyleyse o yaşlı adam. Ama onun varlığını unutalı epey oluyor. Belki de bana yeni olan her şey yüzünden. Yeni ayakkabı insanı huzursuz eder. Yaşam da bundan farklı değil. bizi gafil avlıyor ve istemediğimiz halde, gerek duymadığımız halde bilinmeyene doğru yürümeye zorluyor. Dikkatimi manzarada toplamak istiyorum ama zeytin ağaçları dikili arazileri, tepenin üstündeki kasabayı, önünde yaşlı adamın durduğu küçük kiliseyi seçemiyorum bir türlü. Bütün bunlara aşina değilim. Dünkü sarhoşluğumu düşünüyorum ve onun söylediği şarkıyı. Las tardequitas de Buenos Aires tienen este noce. Que sé yo, viste, sali de tu casa por arenales. Buenos Aires akşamlarında sezemediğim bir şey var. Ama ne? Gördün işte, senden çıkıp Arenelas sokağına girdim. Neden Buenos Aires? Oysa biz Bilbao'daydık. O Arenales sokağı da neyin nesi? Ne demek istiyordu? Soruyorum ona. Dün söylediğin şarkı neydi? Balada para un loco. Delinin baladı. Peki bu soruyu bana neden bugün soruyorsun? Hiç. Tabii ki hiç değil. Bir nedeni var. Neden söylediğini biliyorum. Bir tuzaktı o şarkı. Sözlerini bana ezberletti. Oysa sınavım için ezbere bilmem gereken o kadar çok şey vardı ki. Daha çok bilinen bir şarkı seçebilirdi. Binlerce kez dinlediğimiz bir şarkı. Ama benim bilmediğim bir şarkıyı seçti. Bu bir tuzak. Böylelikle daha sonra bu şarkı radyoda çaldığında ya da plağı pikaba konduğunda onu anımsayacağım. Bilbao'yu, ilk bahara dönüşen bu hazan mevsimini. Bu heyecanı, bu serüveni ve içimde Tanrı'nın bildiği bir yerde yeniden canlanan o çocuğu. Bütün bunları önceden düşündü. Kafa yordu, deneyimi var bu konuda. Bunları daha önce de yaşadı. Arzu ettiği kadının kalbini nasıl fethedeceğini biliyor. Keçileri kaçırıyorum diyorum kendi kendime. İki gün üst üste şarap içtim diye alkolik olduğumu sanıyorum. Bana öyle geliyor ki ipleri elinde tutmasını biliyor. Beni denetimi altında tutuyor ve yumuşaklığıyla yönlendiriyor. Yüreğine karşı verdiğin savaşımı hayranlıkla izliyorum dedi lokantada. Ama yanılıyor. Çünkü bu savaşımı ben daha önce yaptım ve yüreğime söz dinlettiğimden bu yana uzun bir zaman geçti. Erişilmez bir aşka düşmeyeceğim. Sınırlarımı biliyorum ben. Acıya nereye kadar katlanabileceğimi de. Arabaya dönerken bir şeyler söylemesini istiyorum ondan. Neyi? Ne olursa konuş benimle. Meryem Ana'nın Fatima'ya nasıl birçok kez göründüğünü anlatmaya başlıyor. O konuyu neden açtığını bilemiyorum ama o üç çoban öyküsü havayı değiştiriyor. Yüreğim yavaş yavaş huzur buluyor. Evet, sınırlarımı biliyorum ben. Kendimi frenlemeyi de. Oraya vardığımızda yoğun bir ses vardı. Öyle ki çevremizi hayal meyal görebiliyorduk. Bir küçük meydan, bir sokak lambası, lambanın ölü sarı ışığıyla aydınlanmış birkaç ortaçağ evi ve bir kuyu. Sis var dedi büyük bir heyecanla. Saint Savin'deyiz. Bu hat bana bir şey ifade etmiyordu ama Fransa'daydık. Bu beni de heyecanlandırıyordu. Neden buradayız? Sana satmak istediğim ev yüzünden diye cevapladı gülerek. Ayrıca Meryem Ana bayramında burada olmaya söz vermiştim. Burada mı? Buraya yakın bir yerde. Arabayı durdurdu. İndiğimizde elimden tuttu ve yürümeye başladık. Burası yaşamıma hiç beklemediğim bir biçimde girdi dedi. Sen de benim diye düşündüm. Burada bir gün yolumu kaybettiğimi sandım. Aslına bakılırsa yolumu yeniden bulmuştum. Bilmece gibi konuşuyorsun. Senin yokluğunu ne çok hissettiğimi işte burada anladım. Yeniden çevreme bakındım. Bunları neden söylediğini anlayamıyordum. Bunun senin yolunla ne ilgisi var? Kalacak bir oda bulalım. Bu kasabada yalnızca iki otel var. Onlar da yazın açık. Daha sonra iyi bir lokantada yemek yeriz. Huzursuzluk duymadan, belediye zabıtasından korkmadan, arabaya koşarak dönmek zorunda kalmadan, şarap dilimizi çözdüğünde de uzun uzun konuşuruz. Birlikte güldük. Gerginliğim geçmeye başlamıştı. Yolda gelirken kafama taktığım şeylerin saçma olduğunun farkına varmıştım. Fransa'yı İspanya'dan ayıran dağları aşarken de ruhumu gerginlikten ve korkudan arındırması için Tanrı'ya dua etmiştim. Küçük kız tavırları takınmaktan, erişilmez aşklardan korkan ama bu erişilmez aşkın ne olduğunu da tam olarak bilemeyen birçok kız arkadaşım gibi davranmaktan bıkmıştım. Böyle sürdürecek olursam önümdeki birkaç günün bana getirebileceği tüm iyi şeylerden yoksun kalacaktım. Dikkat et demiştim kendi kendime. Barajdaki çatlağa dikkat et. Çatlama olursa bu çatlağı hiçbir yapıştırıcı kapatamaz. Bakire anamız bundan böyle koru bizi demişti. Hiç karşılık vermedim. Neden amin demedin? Çünkü bunu söylemenin anlamı olduğunu sanmıyorum. Yaşamımın bir döneminde dinin benim için önemi vardı. Ama bu artık geçmişte kaldı. döndü, arabaya geri geldik. Hala dua ediyorum diye sürdürdüm. Pireneleri geçtiğimiz sırada dua ettim ama öylesine. Hala inançlı olduğumdan emin değilim. Neden? Çünkü acı çektim ve Tanrı bana kulak vermedi. Çünkü yaşamım boyunca birçok kez tüm kalbimle sevmek istedim ama sonunda aşkım ayaklar altına alındı. Aşkıma ihanet edildi. Tanrı aşkın kendisidir. Bu duygular içindeyken yardımını esirgemeyebilirdi benden. Tanrı aşktır ama bu konularda Bakire anamız bize daha yakındır. Kahkahayı bastım. Gözlerimi ona yeniden çevirdiğimde ciddi olduğunu gördüm. Şaka yapmıyordu. Bakire anamız kendini bütünüyle veren insanın gizlerini bilir diye sürdürdü. Ve sevdiği, acı çektiği için de bizi acılardan kurtarmıştır. İsa'nın bizi günahlarımızdan kurtardığı gibi. İsa, Tanrı'nın oğluydu. Bakire anamıza gelince yalnızca onu karnında taşıma lütfuna erişti. İçimden birdenbire gelen o kahkahayı bağışlatmak, onun inancına saygı duyduğumu göstermek istiyordum. Ne var ki inanç ve aşk tartışılamazdı. Özellikle de böyle güzel ve küçük bir kasabada. Arabanın bagaj kapağını açıp çantalarımızı çıkarttı. Kendi çantamı almak istediğimde gülümsedi. Bırak ben taşıyayım. Birinden böyle bir davranış görmeyeli ne kadar zaman oldu diye düşündüm. Evlerden birinin kapısını çaldık. Kadın oda vermiyordu. Bir başka evin kapısını açan bile olmadı. Üçüncü evde çok sevimli, ufak tefek bir yaşlı adam bizi kibarca karşıladı. Ama bize gösterdiği odaya gidip baktığımızda iki kişilik tek bir yatak olduğunu gördük. Ben kabul etmedim. Daha büyük bir kente gitseydik belki daha iyi olurdu dedim dışarı çıktığımızda. Bir oda bulacağız. Ötekinin öyküsünü bilir misin? 100 yıl önce kaleme alınmıştır. Yazarı da, yazarını bırak da öyküyü anlat bana dedim. Sen Savin'in tek meydanını geçtiğimiz sırada. Adamın biri uzun süreden beri tanıdığı bir dostuna rastlar. Dostu yaşamda yolunu çizmemiş biri izlenimi vermektedir. Ona biraz para vermem gerekecek diye düşünür.